Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam bu programda La Tahsen adlı El Karni'nin yazdığı Suudlu bir psikolog herhalde. Kitabından okuyoruz. Üzülme ama hocam bu zat yani üzüntüyü yok etmek için Kur'an ayetlerini çok kullanıyor. Yani bizim elhamdülillah dini temellerimize giderek oradan böyle sahabe hikayeleri, hadis-i şerifler, ayetler. Yani bizimle daha çok böyle ortaklık noktası olduğu için hocam buradan devam ediyoruz.
Evet.
Şöyle diyor hocam, Ebu Bekir Efendimizin bir sözü, hiçbir bela yoktur ki ondan daha kötüsü olmasın. Hocam başımıza bela geldiği zaman iki şekilde bakabiliriz. Başıma bu bela niye geldi? Veya vardır bunun hikmeti, daha beterin beteri vardır.
Evet.
Allah'tan ki daha kötüsü olmadı diye halimize şükür de edebiliriz değil mi hocam?
Ve oradan bir çözüm üretmek yani. Yani böyle deyince bazen şey oluyor. Haline şükretmek deyince hocam şöyle yanlış anlaşılabiliyor. Sanki bir beladan kaçmamak, başına bunun gelmesinden ne bileyim bir mazoşist tavır olarak da algılanabiliyor. Kastedilen o değil yani aslında. Yani insanın her türlü kaza ve belaya rağmen hayata devam edebilmesi aslında. Asıl vurgu. Oradan dersini alıp devam etmesi herhalde yani.
Hayatın devam ettiğini fark edip kendini yıpratmaması.
Evet.
Hayat devam ediyor kardeşim. Bu başıma gelen de geldi, ne yapalım? Hocam bu esasında bütün psikolojik terapilerde acceptance diye terapist diyorlar. Kabul ediş. Şimdi hocam gelen şeyi değiştiremiyorsunuz. Ama çok enerjinizi oraya verirseniz, benim başıma niye geldi bu hadise derseniz o olayın altında boğulup kalıyorsunuz.
Evet.
Hemen bunu kabul edelim. Tabii kardeşim kaza yaptık, arabamız %80 zararla çöpe gitti, ne yapalım? Allah'tan ki hayattayız demek de var hocam.
Evet.
Vay bu benim başıma nasıl geldi? Vay ben nasıl bu hatayı yaptım? Hani geçen sık sık anlatıyorum. Böyle bir öğretmen emeklisi abimiz bir müteahhit bunu kandırmış hocam. Elindeki bütün emekli maaşını almış ve hiçbir şey de vermemiş buna. Emekli ikramiyesini daha doğrusu. Bu öğretmen abimiz de düşüne düşüne tımarhaneye düşmüş en sonunda.
Ben o
nasıl,
kadar.
Nasıl olur da bu adama aldanırım? Ben o kadar eğitimli bir adamım. Yıllarca okul müdürlüğü yaptım. Bu ilkokul mezunu bir müteahhit geldi benim bütün paramı. İç etti tabir caizse. Şimdi hocam kabullenmek lazım. Tamam bunu adam yaptı ama ben çözüm üretmem lazım. Bunu nasıl geri alırım bir? Geri alamıyorsam alamıyorsam da ya nasıl bu işin ahiret tarafı da var ne yapayım? Neyse mahkemede gidersin icabında ama şunu diyeceğim. Yani kabul etmeyiş istediğiniz yani kabul edince böyle biraz kaderci gibi oluyorsunuz. Hocam kabul etmediğinizde daha kötü oluyor size söyleyeyim. Bir de orası, oradan bakalım meseleye. Ya ben bu hastalığı kabul etmiyorum. Nasıl gelir bu hastalık benim başıma? Hanımdan mı geldi? Çoluk çocuk beni hasta etti. İş yerim beni hasta etti. Başlıyorsunuz hocam bütün ilişkilerinizi sorgulamaya. Herkese kötü olmaya başlıyorsunuz bu sefer.
Evet hocam Karadeniz'de arazi böyle çok şeydir. Malum dağlıktır.
Kıttır biraz.
Mesela şimdi ırmak akarken hocam kendine yol bulur. Bir yerde engel çıkmışsa hocam. Mesela bir büyük kaya çıkmış arkasından dolanır.
Yanından geçer.
Yanından
İlla
geçer.
İlla üstüne geçeceğim diye zorlamaz kendini.
Uğramaz. Şimdi... İnsanın yaşamı bir akış olması gerekiyor. Elbette bir tepki vereceğin durumlar vardır ama takılıp kalmak orada çok fena bir şey. Bir de duruma uygun şeyler üretmek, pozisyonlar. Mesela Stephen Hawking hocam gelmiş geçmiş en büyük fizikçilerden bir tanesi kabul ediliyordu. Adam hocam kaslarını kullanamıyordu. Onu bırakın konuşamıyordu artık. Bilgisayar aracılığıyla konuşabiliyordu. Ama adam ne oldu? Bütün varlığını hocam astrofiziğe adadı. Ve orada dünyanın zirvesine çıktı. Biz de unuttum hangi sanatçıydı. Turan Engin olabilir hocam. Genç yaşta bir trafik kazası geçiriyor. Hastaneye düşüyor. Ve bütün kemikler neredeyse kırılmış. Uzun aylarca hastanede yatıyor. Anne babası da meşgul olsun diye hocam bağlama getiriyor. Adam oradan sanatçı olarak çıkıyor.
Yani olumsuzlukları olumluya dönüştürebilirsiniz.
Hayır, evet. Yani bu şu demek değil. Yani bu... Diyelim ki ona haksız yere çarpan birisini...
Affedelim bana da gelmiyor.
Gidip mahkemeye verebilirsin onu. Vermen lazım.
Veya hocam şu bana geliyor. Ben de trafik kazası kurban gideyim de...
Ha, bu başıma gelsin vesaire. Diyebilir evet. misiniz? Yani kafayı takmak dediğimiz hocam... Kafayı takmak dediğimiz şey... Bir yere takılıp kalmak oluyor. Şimdi bir yere takılıp kaldığın zaman ise hocam ne yapamıyorsun? Yaşamın akışına dahil olamıyorsun yani. Kaybediyorsun pek çok şeyi. Trafik de hocam yani mesela... Diyelim ki sen şey bir insansın, tırnak içinde ortalama bir insansın hocam ve trafikte bir maganda seni taciz etti. Sen de çektin önüne arabayı, indin, kavga ediyorsun. Ne olacak? O bir maganda.
Yani.
Ha, o bir şey hocam, Kaplan, yırtıcı bir kaplan. Sen bir ceylan. Şimdi burada bu ama ne yaparsın mesela? Çekersin fotoğrafını, diyelim ki plakasını.
Polise bildirirsin
şikayet
mesela.
Hakkını kullanırsın evet. Yani. Şimdi orada trafikte takılıp kalmak hocam ne kadar ve onunla kavgaya girişmek. Yenileceğini bile bile.
Bir hocam akşam eve geliyor adam, bütün psikolojisi alt üst olmuş. Trafikte kavga ettim bugün. Ya İstanbul trafiğinde kavga etmek sıradan bir hadise.
Evet.
Yani can sıkıcı hadise. Sıradan derken hani bunu normal gördüğüm için söylemiyorum da sıkıcı bir hocam trafiğimiz var. Bir saat, iki saat trafikte kalıyorsunuz.
Evet.
Önünüzü kesen var. Kırmızıda geçen var. Hepsi var. Yani bunu kafaya takarsanız akşam eve geliyorsunuz, suratınız asık. Ne oldu baba? Ne oldu anne? İşte ya bugün trafikte çok kötü bir olay yaşadım. Bu sefer evin havasını bozuyorsunuz.
Evet.
Halbuki kabullenip bunu affedip gündemden çıkarmak var. Dediğiniz gibi hocam bir de kötünün kötüsü de insanın psikolojisini rahatlatıyor. Hatta hocam bu yüzden Peygamber Efendimiz zaman zaman hasta ziyaretini, zaman zaman işte cenazeye katılmayı tavsiye ediyor. Sebebi de şu olsa gerek Allah-u Alem hocam. Hastaneye gidince ya sizdeki baş ağrısının da çok ciddi olmadığını, dizlerinizdeki ağrının da çok hayati bir şey olmadığını görüyorsunuz. Çünkü orada en hayati fonksiyonlarını efendim kaybetmiş insanlar var.
Evet.
İşte mesela boğazından boruyla midesine efendim yemek akıtılan insanlar var. Hiç yürüyemeyen insanlar var. Hiç göremeyen insanlar var. Ya diyorsun halime şükür olsun diyorsun hocam. Beterin beteri var diyorsun.
Evet. İnsan hocam sahip olduğu nimetin kadri kıymetini bildiği zaman onun için anlamlı hale geliyor. Mesela diyelim ki görmenin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu hocam insan farkında değil. Niye? Çünkü zaten olağan olarak görüyor. Ama görmenin ne kadar istisnai bir şey olduğunun farkında olsa. Mesela çocukken hocam şey olurdu. Zaman zaman gözümüzde ne deniyordu ya şey çıkıyordu.
İttirse derler hocam bizim orada ama o mudur bilmiyorum. Ne derler?
Yani orada? Şey oluyor. Gözün kapanıyor yani o şeyden çıbandan dolayı. Ve artık yoruluyor açılı kapanmadan bantlıyorduk mesela tek gözle. Diyelim ki birkaç gün idare ediyorduk yani.
Evet.
Şimdi o zaman insan görmenin ne kadar kıymetli olduğunu bir şey olduğunu fark ediyor. Yaşam anlamlı bir hale geliyor o zaman.
Doğru söylüyorsunuz hocam. O yüzden zaman zaman belki nimetleri hocam biraz oruç tutup yani görmeye oruç tutmak. Gözümüzü kapatıp ne bileyim biraz hocam hava almamaya çalışalım bakalım bir dakika ne olacak. Belki dünyadaki en önemli şeyin hava olduğunu. Nefes almak olduğunu maddi açıdan söylüyorum.
Anlayacağız. Evet.
Hocam başka bir şey hatırlatıyor bize bu El-Karni. İslam'la şereflenmişsin, niye üzülüyorsun? Şunu söylüyor, yani bu dünyada sıkıntı çekebilirsin ama ahiretin kesin iyi olacak. Bu dünyadaki çektiğin sıkıntılardan da o kadar kafaya takma diyor hocam. Esas hocam yani tabii biz de Müslümanız elhamdülillah, tasavvuf psikolojisi yapıyoruz burada. Bir de şimdi hocam manevi boyutu var yani. Şimdi inançsız bir insan düşünelim, ahireti berbat olacak. Veya
evet.
Ahlaksız bir insan düşünelim. Evet sağlıklı ama ahlaki değerleri sıfır. Hocam bir de böyle bir şey de bize yani pozitif şey düşündürüyor bize El-Karni. Hocam buna batıda bu şükranlık terapisi diyorlar. Her gün diyorlar herkes 5 tane 10 tane şükredeceği farklı şeyleri yazsın diyorlar. Size hocam defter veriyor psikolog.
Evet.
Buraya diyor her gün tarih at. Bugün 5 şey yaz. Yarın 5 şey ama farklı olsun. Hocam bu tür insanların bir süre sonra psikolojik hallerinde iyileşme görülüyor. Mutluluk halleri yükseliyor. Sırf hocam farkındalıkla.
Evet.
Yani yeni bir şey vermiyorsunuz. Mesela ben sizi mutlu etmek istiyorum hocam. Size 2 şekilde mutlu edebilirim. Bir size hocam büyük meblağda bir hediye veriyorum. Bir araba hediye ettim 0 hocam. Mutlu olmaz mısınız? Olursunuz
evet.
Herhalde. Bir de hocam. Ya lütfen hocam bak üzerinde şu nimetler var. Siz farkında değilsiniz belki ama uzaktan bakınca ben daha iyi görüyorum. Belki siz içinde olduğunuz için hiç farkında değilsiniz. Hocam
evet.
Neyi mark ediyorsunuz? Ya hocam bak ben sizi hiç hasta görmedim şimdiye kadar. Dizleriniz maşallah merdiven tırmanabiliyorsunuz. Hocam böyle hatırlatınca farkına vardırmak da çok önemli. Ne dersiniz?
Evet kesinlikle. Bir de insanlar bu sayede hocam kendini geliştirme imkanına sahip oluyor. O özelliğini geliştirme imkanına sahip oluyor. Aynı zamanda zayıf noktaların neler olduğunu görüyor. O bakımdan dost bize aynı zamanda kusurlarımızı da söyler. Söylemesi lazım yani. Eğer bize kusurlarımızı söylemiyorsa o dostluk tam bir dostluk olmuyor yani.
Yalancı dostluk oluyor hocam. Hep sizi övüyor. Belki de niyeti kötü yani. Sizden istifade etmek için, sizi istismar etmek için sizi övüyor değil mi? Normalde dostlar acı söyler.
Evet, dost acı söyler. Tam dediğiniz gibi yani söz orada. Elbette güzel şeyler de söylüyor ama size yanlışınızı da söylemesi lazım ki kendinizi düzeltme imkanına sahip olabilirsiniz. Bu arada biz de dostlarımızın bizim yanlışlarımızı söylemesine gönlümüz açık olması lazım.
Hocam tabii kendini aşmış insan, kendini gerçekleştirmiş insan, Ömer Efendimizin dediği gibi kim benim bir hatamı söylerse Allah ondan razı olsun diyor hocam. Teşekkür ediyor. Tabii biz şimdi biraz nefsaniyet, narsizm yükseldiği için birisi hatamızı söylesen kendine bak kardeşim. Sanki benden daha mı iyisin?
Evet.
Hocam savunma psikolojisine giriyoruz maalesef.
Evet, burada şey de önemli tabii. Lisan-ı münasip de bunu söylemek. Maksat karşı tarafı kırmak değil. Yani bazen şunu yapma demek yerine şöyle yapsan daha sana yakışır ya da senin için daha avantajlı olur gibi daha dolaylı bir cümle kullanmak. Yani eleştiri dili yerine öneri dili kullanmak bir formül olabilir yani.
Hocam bu formül de hani bazı insanlar asla hatalı olabileceğini, yanlış yaptığını kabullenmek istemiyor. Narsist, evet. Kişisel bozukluk olan tipler hocam, ucup ve kibir sahipleri. Hocam bunu asla kabullenmiyor. Onları siz nasıl derseniz deyin, çok bilmiş diyor size mesela. Hemen sizi damgalayıp sizden kurtulmak istiyor hocam. Bu sözle alakalı hocam da şunu söylemek istiyorum. Biz zaman zaman dostlarımız hep böyle kusur değil de, bak kardeşim maşallah ne güzel bir sağlığın var, ne güzel bir ailen var, ne güzel bir işin var, bak. Ya işte akşama kadar hasta görüyoruz. Ya doktor, hocam bir kısım doktorlar belki hayatta bezmiştir şu an değil mi?
Evet.
Ama Türkiye'de hocam 85 milyon belki 70 milyon da ah doktor olsaydım ne güzel demiyor mu hocam şu anda?
Evet, kesinlikle.
Veya hocam şu anda öğretmenlik okulunu bitirip de ah bir atansam diye binlerce insan hocam böyle dua edip ağlamıyor mu sabaha kadar?
Evet, ama öbür taraftan da.
Ya nereden öğretmen oldum be kardeşim ya? Diğer... Çekilir bu iş çocukların dırdırı falan.
Evet. Yani bizde genel olarak şey var hocam. Kendi işinden memnuniyetsizlik var.
Bir de hocam o işe girinceye kadar acayip aşırı istek var.
Evet.
Yani fazla fazla yani. 100 kişi araya sokuyorsunuz haksız yere beni torpil yapın falan diyoruz. İşe girdiğimiz günden itibaren de nankörlük başlıyor hocam. Sanki o işi bir zorla sokmuşlar da zorla çalıştırıyorlarmış gibi.
Evet.
Ya işte bu iş çekilir mi kardeşim 3 kuruş maaşa? E kardeşim çalışma o zaman. Git 5 kuruş maaşı kendi işini kur. Ha tamam, yanlış anlaşılmasın burada yani politika yapmıyoruz hocam ben asla. Haksızlık için, yani haksızlıklara ses çıkarmadan söylemedim bunu. İlla doktor olacağım diyorsun, sonra hastadan bıkıyorsun. İlla öğretmen olacağım diyorsun, sonra öğrenciyi hocam şey gibi görüyorsun. Nereden geldi bu çocuklar başıma? Psikolojisi evet. Yani. Veya hocam evleneceğim diye çok heves ediyorsun. Evlendiğin gün eşinin kusurları araştırmaya başlayıp, nereden evlendim ben? Yani o nimeti görememek hocam.
Hocam işte aşırı beklenti hocam. Olayı en çok bozan şeylerden bir tanesi oluyor. Şimdi gerçekçi olmayınca insan çok böyle aşırı hayallere kapılıp böyle beyaz bulutların üstünde beyaz atına binmiş biçimde düşününce hocam bulutlar şeyi kaldırmıyor yani. Bir atı sırtında taşıyamaz bulutlar yani.
O zaman hocam beklentilerimizi de azaltalım.
Aşırı beklenti özellikle. Yani hocam, çok meslek, ciddi bir sorun.
Yani siz doktor olmayı heves ediyorsanız doktorluğun uzun nöbetleri olduğunu, hasta insanlarla muhatap olacağınızı bileceksiniz yani. Öğretmen olacaksanız
evet.
Çocuk avutacağınızı icabında değil mi hocam yani?
Evet.
Yani ilkokul öğretmenleri bugün hakikaten zor iş. Çok zor hocam. Yani ben tebrik ediyorum her bir öğretmenimizi. Mimar olacaksan taş, toprak, çimento bundan nefret ediyorsan, üstüm başım tozlanmasın diyorsan hocam bu işe girmeyeceksin yani. Şimdi bizde maalesef böyle bir şey de var. Yani nimeti fark etmiyoruz. Hatta nimetin hocam kötü yanlarını görüyoruz.
Evet.
Binlerce insan işsiz, ah bir iş bulsam diye böyle üzülürken bulamadım diye. Biz de içinde olduğumuz işin ya işte mimarlık zor efendim. Toz, toprak. Doktorluk diyorsun işte hasta insanla muhatabım akşama kadar. Ortalık kan revan diyorsun. O yüzden hocam sufiler sık sık hep bize nimeti hatırlatırlar.
Evet.
Nimetin kıymetini. Hatta hocam hani size söylemiştim. Bir sufi bir gün gözlerini bağlıyor, kör oldum diyor.
Evet.
Bir gün ayağını bağlayıp topal oldum. Akşama kadar hocam o şekilde geziyor. Böyle olunca hocam hayatta her şey harikulade, her şey bir mucize.
Evet.
Yürümeniz bir mucize hocam. Konuşmamız daha büyük bir mucize. Ve acayip mutlu oluyorsunuz hocam ya.
Evet. İşte şey, insan sahip olduklarının kadri kıymetini bilmeyince onların lezzetini de alamıyor. Şimdi düşün hocam, biz her gün karnımız doysa ama yemeğin tadını almasak. Yani biz zaten yemenin belki de yarısı hocam şey, lezzet için yiyoruz yani. Öyle.
İlk 3-5 lokmayı doyurmak için sonrasında hocam keyfine gidiyoruz maalesef.
Bir de şey yani su içmenin hocam, mesela çok susamışız su içiyoruz. Şimdi o suyun verdiği lezzet nasıldır? Bizi yaşama bağladığını hissediyoruz yani. Evet. Birdenbire su çok daha özel ve anlamlı bir şey oluyor yani.
Hocam bu olan nimet. Peki bir şey kaybettik. Mesela hocam burada yazmış. Ağzalarından birisini kaybetmiş olabilirsin. Hocam yaşlandık. Gözümüz gitti, Allah göstermesin. Kulaklar duymuyor artık. Sakın ha isyan etme. Rabbimizin bize bahşettiği diğer azaların varlığını düşün ve yine şükredenlerden ol. İbn Abbas radıyallahu anh'ın ömrünün sonlarında gözleri göremez hale geldi. Şu beyti okumuş hocam İbn Abbas. Allah Teala gözlerimden görme nurunu aldıysa dilim ve kalbimde o nur devam ediyor. Kalbim parlaktır, aklım da kusurdan uzakta. Dilimde ise kılıç gibi keskin bir tesir vardır. Şimdi diyor ki İbn Abbas, Abbas radıyallahu anh'ın oğlu, ya diyor tamam gözlerim biraz az görüyor ama aklım yerinde, dilim kılıç gibi keskin, istediğimi söylüyorum. Ya hocam olmayan şeyler hayatımızda olacak. Yani hocam iyi bir arabamız yoktur ama iyi bir ayağımız, sağlam bir ayağımız vardır mesela. Ne bileyim cebimizde akpil vardır. İstediğimiz otobüse binecek kadar paramız varsa çok büyütmemek lazım hocam. Veya hocam işte benim boyum kısa. Boyun kısa belki aklın uzun hocam. Başım saçsız biraz saç. Saçın az ama Allah sana da onun yanında bir sürü güzellikler vermiş.
Evet.
Niye yani hep olmayana kafayı takıyorsun?
Evet. Bizde insan mutsuz olmak için hocam eften püften bahaneler yetiyor. Ama mutlu olması için ise çok büyük sürprizlerin olması lazım. şimdi o zaman biz kendi kendimizi mutsuz yapıyoruz yani.
Tasavvufta ise hocam tam tersi. Mutlu olmak için çok az bir şey yeterli. Bir lokma bir hırka demiş atalarımız. Bir evet. Lokmayı bulduğun zaman hocam Sufi'nin birisi böyle bir gün kuru bir ekmek parçasını iştah ile yiyormuş. Ya demişler sen ne yapıyorsun? Yediğin kebap değil, baklava değil. Alt tarafı kuru ekmek. Vallahi demiş nefsimi öyle aç bıraktım ki. Şu anda gözümde demiş bu kuru ekmek oldu bir kebap.
Evet.
Hocam az bir şeyle mutlu olmayı öğrenmek lazım hayatta ya. Yani maalesef bugün mutsuzların altında yatan şey bir nimeti görmemek. Bir de hep dediğiniz gibi büyük beklenti ve harika şeyler Allah'tan ummak. Orta halli şey hocam sanki haşa Allah-u Teala vermeye mecburmuş gibi sağlığımızı, işte bedava havayı, bedava suyu, bedava yürüme gücünü. Uçmak istiyoruz hocam sanki. Uçarsak mutlu olacak gibi bir halimiz var.
Evet ve ilginç diyelim ki uçtuk ama onun da hemen böyle bu da elde var bir görüp
bu sefer daha başka bir şey isteyeceksiniz.
Yani o bakımdan şey böyle bizim aradığımız çocukluk zamanında şeyler vardı hocam. Böyle büyüyle her şeyi yapabilen insanlar vardı yani. Sihirbazlar vardı. Şimdi çocukken insan istiyor onu tabii. Böyle kendi başına uçabilmek mesela. Hiçbir araç gereç olmadan uçabilmek mesela. Benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesiydi. Şimdi uçamıyorum diye şey mi yapacağız hocam?
Yani.
Mutsuz mu olacağız?
Aynen. O yüzden hocam Allah-u Teala inşallah içinde bulunduğumuz nimetleri fark ettirsin. Psikolojimizin düzgün olması için hocam bazen hadiste geçiyor esasında hocam bu. Maddi konularda sizden alttakilere bakın diyor. Üsttekilere bakarsanız mutsuz olursunuz. Niye benim uçağım yok, özel jetim yok hocam? Niye benim evimde 10 tane hizmetçim yok, bahçıvarım yok, aşçım yok? Dersen ömür boyu mutlu olamazsın ama Afrika'daki insanı düşün. Bir evet. Bardak suyu yok, temiz suyu yok içecek. Bir lokma ekmeği yok. O zaman dersin ki Allah'ım sana hamdolsun ki buzdolabım yiyecek eşya dolu. Hamdolsun. Hocam inşallah ikinci bölümde isterseniz devam edelim. Kısa bir araya girelim.
Girelim hocam.
Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri kısa bir araya giriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Biraz sonra görüşmek üzere.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Yeni katılan dinleyicilerimiz için bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam üzüntülerin kaynaklarını ve nasıl yok edeceğimizi konuşuyoruz. El Karni'nin La Tahzen, üzülme. Çünkü hocam üzüntü hakikaten büyük sıkıntı ya.
Evet.
Hocam her Allah'ın günü üzüldüğümüz bir şey olmuyor mu hemen hemen? En az birkaç olay.
Evet, aşırı derecede.
Yani hocam her gün başımıza gelen bir duyguyu nasıl alt edeceğiz? Nasıl efendim çözeceğiz? Bununla alakalı kafa yormak gayet normal değil mi hocam?
Şimdi bu normal bir şey ama bunu böyle işte saplantılı bir hale getirince hocam insanın eyvallah. Yaşamın olağan akışını bozuyor ve kendi kendini şey yapıyor hocam. Hasta ediyor. Yapılan araştırmalar hocam insan aklından saniyede hocam bir düşünce geçiyor. Şimdi bir günde kaç saat var hocam? 24 saat var.
86 bin saniye hocam.
Çarpı işte 60 dakika çarpı saniyeyle de 86.400 yapıyor hocam.
Hocam doğru.
Şey sadece şey. Uykuları dışarıda bırakırsak hocam 60.000 düşünce. Hocam,
orada bile esasında beyin durmuyor.
Evet evet. 90 dakika kadar 80-90 dakika kadar rüya görüyoruz. Şimdi bu düşündüğümüz şeydir hocam. İnsanın beyni adeta bir senarist gibi yani. Senaryoyu ama farklı biçimlerde yapabilir. Yani senaryoyu bir arabesk müzik gibi de yapabilir hocam. Yok diyelim ki bunu umutlu bir senaryoya da dönüştürebilir. Yani senaryoya bağlı. Dolayısıyla insan beynini kontrol etmesi gerekiyor. Yoksa insanın beyni hocam kendine bırakırsak 40 türlü senaryo kurar ve bu kurduğu senaryoların çoğunluğu da şey olur. Negatif olur.
Hocam insanın öyle bir psikolojik olarak yüzde yani 75-80 oranında bir karamsarlık var. Yani hayatta kalmak için biraz hocam karamsar olmak gerekiyor herhalde. Ama bu alışkanlık ve hastalık haline gelirse adam en iyi şartlarda da bir türlü iyimser olamıyor maalesef. Şimdi hocam o yüzden şöyle söylüyor Carney. Vakti gelmeden ölmeyeceksin. Yani ölüm kaygısı olabilir sende.
Evet.
Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Yani hocam şunu bilelim ki hayat hiçbir tehlike bizi öldürmez. Tehlikeye atılmayalım ayrı konu. Ama ölümü de bir korku haline getirmenin, bir kaygı haline getirmenin manası yok.
Getirdiğin zaman ne oluyor hocam işte? Böyle olay bir ölüm psikozuna dönüşüyor yani. Böyle bakıyorsunuz hayattan kesiliyor. Ya da tam tersi kendini aşırı derecede şeye veriyor bu defa. Eğlenceye veriyor.
Hocam sufiler
ya da mesela meşguliyet, aşırı meşguliyet de hocam bazı insanlar. Mesela işkolik insanlar var.
Ölümü unutmak istiyor.
Derinine baktığın zaman aslında evet temelinde ölüm kaygısı var. Bakıyorsun bazı insanlarda büyük bir zenginlik potansiyeli var. Zenginleşmek arzusu kötü bir şey değil ama bunu hastalıklı bir şekilde yapıyor. Bakıyorsun ki altında ölüm kaygısı. Yalom'un hocam varoluşu psikoterapi kitabı insan davranışlarının çoğunluğun aslında ölüm kaygısıyla baş etmek olduğunu söyler yani.
Hocam bu ayette geçiyor bu Hümeze suresinde. Yani topladı, biriktirdi ve saydı.
Evet.
Ve bunu bunun kendini ebedi kılacağını zannetti diyor. Demek ki hocam bazı sana dediğiniz gibi işkolik olmanın aslında ölümden kaçıyor, korkuyor. Zannediyor ki hep devamlı çalışır, devamlı kazanır, biriktirirsem ölüm bana gelmez. Ben çok meşgulüm ya.
Evet.
Hani ölüm beni meşgul etmez gibi düşünüyor. Halbuki böyle bir şey yok. Şimdi hocam sufiler çok ilginç insanlar hocam.
Evet.
O insanlara kaygı veren, stres veren şeyleri hep hocam pozitif olarak kullanmışlar. Tefekkür mevhut dediğimiz bir şey var hocam tasavvufta.
Evet.
Her gün kendi ölümünüzü düşünüyorsunuz. Ölümle dost oluyorsunuz. O zaman hocam hayatta yaşadığınız her saniye sizin için eşsiz bir fırsat oluyor.
Evet.
Hocam bu sufilerin vakitle alakalı sözleri çok meşhurdur. Yani vakit işte kılıç gibi de sen onu kesmezsen o seni keser.
Evet.
Gerçi batılar vakit nakittir diye işi yine paraya dökmüşler ama biz hocam vakti paranın da ötesinde bu varoluşu hocam çok büyük nimet olarak görürüz. Ve anı yaşadı. Onu çok sizinle görüşmüş, konuşmuştuk daha önce.
Evet.
O anın hakkını vermeye çalışırız. Ve ölüm gelinceye kadar olan bize verilen vakti yani vakit öldüreyim, bol bol uyuyayım, eğleneyim değil de güzel işler yapayım, kalıcı eserler bırakayım, insanlık tarihinde adım ebedi olsun şeklinde hocam böyle güzel işler yapmaya çalışırız.
Evet hocam mesela Amerika'da Missouri Üniversitesi'nde hocam Kenneth Vail diye birisinin yaptığı araştırma var. Ölümü düşünen insanların motivasyonları daha yüksek oluyor. Ve olumlu şeyler üretmek için daha çok çaba gösterdiklerini gösteriyor. Bu tabii şey.
Hangi üniversite bir şey duracağım tekrar söyleyeyim.
Missouri Üniversitesi. Amerika'da.
Evet.
Yani tabii bu ölüme anlamlı bir tepki anlam yüklediğinizde bu böyle oluyor. Ama başkası ne oluyor? Tam tersi onu aşırı işkolik yapabiliyor ya da mesela depresif yapabiliyor ya da kendisini uyuşturucuya verebiliyor ya da kendisine aşırı meşguliyetler üretebiliyor. Hocam, olay aynı ama verilen tepki birbirinden farklı yani.
Hocam şöyle
yani
deseler ki siz de hocam büyük bir hazineye giriyorsunuz. Dediler ki Ali Rıza hocam bu hazineye gir. Size 30 saniye veriyoruz. Her şeyi alabilirsin. Alabildiğin 30 saniye içinde ne alabilirsen bu senin olacak deseler.
Evet.
Hocam siz de girdiniz şimdi hazineye. Ya bir çay içeyim önce güzelce bir. Şu ayakkabımın biraz tozu var. Ayakkabımın tozlarını bir temizleyeyim mi dersiniz? Yoksa helalından cebinize doldurur musunuz incileri, mercanları değil mi? İşte aynen bunun gibi hocam. Sufi diyor ki ya ben bu hayata
evet.
30 sene Allah bana net ömür vermiş. Yaşlılığı çıkar, çocukluğu çıkar. Ve demiş ki burada ne kadar amel yaparsan o kadar bunun sonsuz karşılığını göreceksin ahirette. Şimdi hocam böyle bir insan abes boş işle uğraşabilir mi? Yani işte günde 15 saat uyuyayım. 10 saat hocam film seyredeyim.
Evet.
Ya 25 saat değil hocam, bir gün 24 saat değil mi? Hani evet. Böyle bir şimdi gençlerimize biraz soracağım. Vakit öldürme, vakti tamamen eğlenceyle geçirme kültürü var. Bu da hocam esasında büyük bir kayıp değil mi?
Kesinlikle. Yani vakit öldürmek ne kadar acayip bir şey yani. İnsanın elindeki, insana hayatını katletmesi yani. Çünkü hayat diye bir şey yok. Aslında ne var? Zaman diye bir şey var. Zamanı var. Öldürüyorsan aslında tabii. Hayatını öldürüyorsun yani.
Ufak ufak elini kesiyorsun, parmağını kesiyorsun. Kulağının evet. Ucundan kesiyorsun hocam. Böyle düşünelim. Yani kendine fiziken zarar vermişsin. Hadi hocam bu vaktini öldürmüşsün. O yüzden hocam yani biz hem böyle ölüm psikozu yaşamayalım. Ölüm kaygısını düşünmeyelim. Tam tersine sufilerin yaptığı gibi ölümü hocam pozitif manada kullanarak daha güzel insan olmaya, daha güzel işler yapmaya çalışalım diyoruz yani.
Evet ve bütün bunları yapmak insan aslında daha fazla mutlu edecek şeyler. İnsan sahip içindeki potansiyeli ne kadar kullanabiliyorsa hocam o kadar insan daha şey oluyor.
Evet.
Kendini mutlu hissediyor. Çünkü düşünün ki biz dışarıdaki nimetlerin eksikliğinde bir tepki veriyoruz. Ama içeride bize verilmiş yetenekler de bir nimet. Onları kullanmayınca aslında onların yoksunluğu. Diyelim ki çok güzel sesin var ama sen ses sanatçısı da olabilirsin. Bir seslendirmeci de olabilirsin. Bir konuşmacı da olabilirsin. Ama sen hiç sesini kullanmıyorsun.
Gidip sesle alakası olmayan bir iş yapıyorsun.
He. Şimdi kendine de yazık ediyorsun. İnsanlara da senin katkın. Allah sana bu yeteneği vermiş. Bunu kullanman lazım. Kullanmıyorsun.
Hocam ben şunu söylüyorum. Tasavvuf hemen hemen her şeyi pozitif olarak kullanma tekniği hocam bir bakıma. Tabii manevi tarafı ayrı.
Evet.
Allah'a güzel kul olmak, nafile ibadet yapmak, ona diyecek bir şey mi yok? Onun dışında hocam her duyguyu, her tecrübemizi pozitif olarak değerlendirmek. Mesela hocam biraz ölümden bahsetmiştik. Yani ölüm insanı çok korkutuyor. Modern insan hocam ölüm hatırlamak istemiyor. Asla evet. Mezarlığın yanından bile geçmiyor. Mezarlığa bakan bir daire satın almıyor hocam. Tam evet. Bizim sufiler severim. Ben şahsen hocam böyle mezarlığa bakan bir dairem olsa bakar bakar ibret atmaya çalışırım.
Halbuki bizim geleneğimizde mesela şeydir. Karadeniz'de hocam insanlar böyle toplu evet. Mezarlıktan daha fazla şey vardır köylerde.
Yani evinin bahçesinde.
Evinin bahçesindedir yani ve yaşamla ölüm o anlamda iç içedir yani.
Hocam eski camilerimizin hepsinin avlusunda hazire vardır. Hamuşan derler Mevlevi kültüründe.
Evet.
Yani sesleri kesilmiş ama esasında hepsi canlı onların. Bizden selam bekliyorlar. Esselamu aleyküm. Ya dara gavul müminin deriz. Yani hocam onlara selam veririz. Ölülerimizle konuşuruz. Dua ederiz onlara. Şimdi hocam yani ölümü güzel kullandık. Mesela hocam ikinci madde var burada. Eleştiri ve tenkit seni üzmesin. Bilesin ki eleştiri kişinin hatalarını görmesine vesile olur. Şimdi hocam İbn Acibe diye bir sufi müfessir zat var. Diyor ki Elsinetün nes aglamullah. İnsanların dilleri Allah'ın kalemi gibidir. Hocam ben size bir şey söylüyorsam veya siz bana bir şey söylüyorsanız bu sadece sizden çıkan bir söz değildir. Esasında Allah-u Teala bazen
sana söyletmiştir onu.
Kulları vasıtasıyla sizi uyarır. Hocam sen bize diyorsun söyleme hocam ya biraz elin sıkı desem ben sana. Ya bana nasıl bunu der diye şey yap yani kızıp sizi öfkelenmek yerine. Ya Ali Rıza hocam bana bir dostum olarak bir şey benim bir hatamı söyledi. Acaba gerçekten öyle mi? Öyleyse kendimi düzelteyim demek daha iyi bir yol değil mi?
Evet ama hocam bu biraz daha şey özgüven eksikliğinden kaynaklanıyor. Mesela çocukluğunda çok fazla eleştiri almış olan insan. Şimdi çocukken anne babalar mesela eleştirirken çocukları davranışını değil de kişiliğini eleştiriyor. Hmm. Sen hep böylesin diyor. Sen hep yaramazsın. Sen hiç işe yaramazsın. Kişiliğine dönüyor.
Şu yaptığın işi beğenmedim. O işe. Halbuki,
aynen öyle. Dese ki ya işte sen bu yatıp kalkma saatlerine hiç uygun değil. Yani burada yanlış yapıyorsun dese bu başka bir şey. Dolayısıyla hocam bu çocuk mesela büyüdüğünde bir eleştiri aldığında o çocukluktaki benliği hocam tamam mı? Anneden aldığı eleştiri gibi doğrudan kişiliğine bir saldırı olarak algılıyor.
Hemen savunmaya geçiyor.
Veya karşı saldırıya geçiyor.
Ya ben böyleyim ama sen benden daha
kötüsün. Sen nesin ki yani? Sen kimsin ki yani? Falan yani.
Tencere dibin kara, seninki benden kara.
He yani.
Şimdi hocam hakikaten bizim tasavvufta bu çok vardır. Yani bir insanın dedikodusu yapılmış bir yerde bir Allah dostu sufinin.
Evet.
Bir tabak hurma alıp o zatı ziyarete gitmiş. Teşekkür ederim demiş. Benim günahlarımı almışsın.
Evet.
Başka bir yerde birisi demiş ki sen işte şöyle çok kötü bir adamsın. Vallahi haklısın kardeş demiş. Sen demiş daha benim diğer özetlenmişsen beni daha çok kötülerdin. Allah'tan ki demiş bütün sırlarını bilmiyorsun. Şimdi hocam yani sufiler bu tür eleştirilerden pozitif çıkarım yaparlar. O hareketlerini düzeltmeye çalışırlar. ve asla kinde gütmezler. Yani kendisini eleştiren insanı.
Hocam tam burası neyi ifade ediyor? Tasavvufun aslında bir yaşama sanatı da olduğunu gösteriyor.
Aynen.
Yani yaşama sanatı nedir? Hayatı bir sanatkar gibi, bir sanat gibi yaşamak. Onun güzellikleriyle, onun nimetleriyle, onun güzellikleriyle, iyilikleriyle birlikte yaşayabilmek yani. Ve sonuna kadar en derinden yaşamak ve kalbinin en derinlerinde hissederek yaşamak.
Hocam şöyle, yani mutlak şer var mesela. Mutlak kötü olan bir şey. Haramlar böyledir.
Evet.
Ben şimdi bir şu içkiyi içeyim de bakayım, iyi tarafını da göreyim deme hakkımız yok hocam. Çünkü Allah-u Teala içkiyi yasaklamış. Sakın kulum bunu deneme diyor.
Evet.
İşte sakın diyor zina yapma. Sakın kumar oynama. Ya bir kumar oynayayım da bakayım bir. Kumar psikolojisini yakından görmüş olayım.
Evet.
Hocam bunu Allah yasaklamış yani. Ben bunu merak etme hakkım da yok. Ama hocam şimdi değiştiremeyeceğimiz olaylar var. İşte ölüm mesela. Ölümü yok etmek hocam mümkün değil. Hani bazen bu hocam anti-aging falan diye bir çalışmalar da var piyasada çok fazla.
Evet.
Ölümü durdurma, ölümü yok etme. Yani bu modern ilim biraz ilerledi ya. Sufya diyor ki ya ben bunu değiştiremeyeceğim.
Evet.
Ölümü yok etmek mümkün değil. O zaman ben bundan nasıl istifade ederim? Eleştiri. Herkes hocam birbirini acımasızca eleştiriyor. Yani onlar hariç yani kötü eleştiriler değil ama pozitif eleştiriye hocam ben nasıl kulak veririm? Bundan nasıl istifade ederim? Hatta hocam sufiler melametiliği icat etmişler. Yani övülmek, her zaman takdir edilmek de insanı şımarttığı için.
Evet.
Demişler ki ya biraz da kendimizi yerdirelim, eleştirttirelim.
Evet.
Buradan hocam bir pozitif enerji çıksın ortaya. Yani bencilliğimiz, narsizmimiz, bunları yenelim demiş hocam. Sufilik hakikaten hocam çok ilginç bir psikoloji bence bu açıdan.
Evet. Hocam ünlü Sufi Rüveym.
Hmm.
Onun bir sözü var diyor.
Ahmet Rüveym değil mi hocam? Öyle hatırlıyorum.
Ön ismini hatırlamıyorum. Evet. Sufiler arasında diyor eleştiri kalkarsa ortalığı fesat kaplar.
Hocam o sözü ben de hatırlıyorum. Çok güzel bir sözü. Yani diyor tam ittifak olursa. Ali hocam siz harika bir insansınız. Ben size devamlı hocam siz ikimiz Sufiyiz diyelim ki. Ben sizi övüyorum siz beni övüyorsunuz. Hocam burada bir pozitif gelişme olmaz ki.
Evet.
Belki benim diyelim ki hocam argo kelimeler kullanıyorum. Ya Süleyman hocam size yakışmıyor bu kelimeler kullanmak demeniz gerekmez mi yani?
Şimdi burada eleştiri kelimesine de dikkat çekmek lazım değil mi hocam? Elemek kökünden geliyor. Yani doğruyu yanlışı, iyi kötüyü, güzeli çirkini ayırt ederek yapılan bir değerlendirme yani. Yoksa karalama demek değil ya da kınamak demek değil.
Bizde hocam genelde maalesef karalama ve kınama çok oluyor.
O oluyor esasında. Ya da şey gerçek sağlıklı eleştiriyi de bir kınama ve karalama gibi ya da bir kişiliğe saldırı gibi algılayabiliyoruz. Onlar son derece şey.
Hocam bu siyaset dilinde özellikle çok eleştiri ortaya çıkmış. Yani demokrasi de biraz eleştiri kültürü ya. Ama hocam insaflı olarak veya kardeşim bak şu yaptığın iş çok güzel. Şurada bir ufak bir hatam var. Onu düzeltsen daha güzel olacak demek yerine.
Evet.
Bu siyaset yalancıdır, beş para etmez, bütün işleri kötülüktür. Direkt hocam damgalayıp o adamın yani kişilik katliamı suikast yaparak devre dışı bırakmak sanki hocam siyasette. Bu da hocam bize de yansıyor tabii. Demokrasinin bu eleştiri kültürü. Halbuki hocam pozitif taraflarını ele alabilsek?
Yani sonuçta kendini gerçekleştiren insanların özelliklerinden bir tanesi değil miydi hocam? Geçen programlarda bahsetmiştiniz yani. Maslow ve Rogers. Olanı olduğu gibi görmek. Yani çarpıtmadan görmek. Dolayısıyla doğrusuyla, yanlışıyla, iyisiyle, kötüsüyle birlikte görmek yani.
Değil mi hocam?
Tek bir tarafını gördüğün zaman ne oluyor? Çarpık görmüş oluyorsun yani.
Birisi beni eleştirdi hocam. Diyorum ki ya gerçek payı var düzelteyim. Gerçek payı olmayabilir hocam. Adam hasettir, kıskançtır. O zaman da hocam ya benim günahım aldı diyorsun. Sufi
yani, başta evet.
Kolay hocam. Tamam sen bilirsin kardeşim. Benim hocam, günahlarımı sırtlan diyorsun.
Sağlıklı eleştiri bu anlamda. Rüveym'in bahsetmiş olduğu eleştiri bu anlamda aslında hocam bir tür check-up'tır. Biz doktora niye gidiyoruz hocam? Hastaneye check-up yaptırıyoruz. Hastalıklarımızı saptamak için.
Hocam dünyada para veriyoruz. Yani iyi hastaneye gittiğiniz zaman yani
evet.
O kan tahlillerinden hiçbir şunu beklemiyoruz. Doktor bey bana sakın hasta olduğunu söyleme. Sakın kolesterolüm yüksek olduğunu, sakın şekerim yüksek olduğunu söyleme. Ben sana bu parayı sırf benim çok iyi olduğumu söylesin diye veriyoruz diyor muyuz hocam?
Evet.
Tam tersine hocam doktor bizle ilgilenmedi diyoruz.
Yani şimdi şeyde nasıl arabalarda hocam trafikte kör nokta vardır aynada. Göremediğimiz bir yer var. Her insanda göremediği yönleri vardır.
Çoktur hocam hem de.
Ne kadar nitelikli, ne kadar kendini gerçekleştirmiş bir insan olursa olsun. Dolayısıyla başkalarının eleştiri ve önerileri son derece bizim için şeydir. Önemli ve anlamlıdır yani.
Ama hocam dediğimiz gibi iki taraf var bu işin. Eleştirilen hocam çok alıngan olup Yani oradan bir şahsına saldırı algılamayacak bir. Hocam eleştiren de insaflı olacak ya. Yani adam eleştirir ki öldürmeyecek yani. Kardeşim bak çok güzel bir insansın ama şurada şu hatanı görüyorum. Hani bunu yapmasan çok daha güzel bir insan olursun demek başka.
Evet.
Ya sen de kardeşim hep hata yapıyorsun ya. Senin bütün hayatın boşuna geçmiş bir adam. Diye böyle hocam insanı öldüren, ümidini kıran. Hocam bizim genelde şunu da söyleyeyim. Türk kültüründe maalesef hocam biz eleştiri nasıl yapılır çocuklarımıza karşı bilmiyoruz hocam. Aile içinde eşler birbirini eleştirirken hocam çok sert, çok genelleyici,
evet,
ümit kırıcı, gelişimi değil de hocam yani sanki böyle helak olmayı hızlandıracağım hızlandıran bir bakış açımız var. Ne dersiniz?
Evet yani o işte kişiliğe dönük olunca bir faydası olmuyor hocam. Yani maksadını düzeltmek ya, bu yolda çocuğunun ya da eşinin ya da arkadaşının davranışını bir kere düzeltemiyorsun. İki, onu kendine uzaklaştırıyorsun. Belki de düşmanlaştırıyorsun yani.
Yani düzelteceğim dediğin adam senin, yani şu çocuğumun şu hareketini düzelteceğim derken çocuk sana düşman oluyor. Senin üslubundan dolayı tabii.
Evet.
Mesela ki evladım bak şu hareketi değiştirelim bak. Bu sana zararlı, topluma zararlı, dinimiz açısından da yanlış demek başka. Sen adam olmasın demedim ben sana. Beş evet. Para etmesin sen. Bak falancanın çocuğunu görüyorsun ne kadar harika bir çocuk. Halbuki onun annesi de belki senin evet. Çocuğunu örnek gösteriyor.
Yani dil son derece önemli bir şey yani hocam. Dil yani tatlı dil yılanı deliğinden bile çıkartabilirken tam tersi de var hocam.
Başı kestirebilir hocam.
Evet söz ola savaşı kese evet. Söz ola kafayı kestire.
Kestire.
Biraz değiştirdim kestire. Şeyi.
Eyvallah.
Yunus'un dörtlüğünü. Eyvallah. Ama hakikaten bizde şöyle bir şey var hocam. Yani ben samimiyim o zaman ben her şeyi söylerim. Söyleyebilirim. Yani sözünün nereye gideceğini hesap etmeyen insanlar çoğaldı hocam. Eskiden insanlar sözüne daha çok yani nasıl algılanacağını hesaba katardı yani. Yoksa Mevlana Nobran tiplerden bahseder işte hocam bahseder. Yani sözünün ayarı olmayan insanlar yani. Al başına çal yani o ayarsız insan için söylüyorum yani al sözünü başına çal.
Hocam şimdi,
senin içtenliğin buysa o sana kalsın yani.
Hocam bu programda vakit de bitti. Şu şeyden bitirelim. Yunus Emre'den o hatırlayamadınız. Ben de
evet.
Buradan buldum. Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı. Söz ola ağılı aşı, bal ile yağ ede bir söz. Hocam ne kadar güzel söylemiş ya. Yani
ağılı aş dediği yani zehirli yemeği bile bala dönüştürebiliyor yani.
Hocam size bir fakir bir ikram etti. Kardeş dedi ya benim de ancak bu var ama ben sizi çok seviyorum. Bu yemeği ye dese... İştahla yersiniz değil mi hocam? Severek pişirilen bir yemeği.
Evet.
Ama başka bir hocam önünüze dünyanın en güzel kebabını önünüze atıverse böyle. Ye kardeşim şunu dese. Hocam boğazında dizilir ya. Yemezsiniz yani. O. Zehir olur o aş. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki programlarda buradan devam ederiz. Var mı hocam ilave edeceğiniz bir şey?
Dilimize mukayyet olalım diyelim.
Eyvallah hocam çok teşekkür ederim. Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.